家に行く。
Ve daha yeni güne hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Program yapımcılarımız Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım. Ben Tülin Bilen, kumanda başında Cihan Aktepe. 9.55'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Bugün de programımıza gazete manşetleriyle başlayacağız. Ardından TRT muhabiri arkadaşımız Ankara gündemini değerlendirecek bize. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirecek ve ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanaz Karagöl ekonomide yaşanan gelişmeleri anlatacak bize. Gazete manşetleriyle başlıyoruz programımıza dedik ve Yeni Şafak gazetesiyle başlayalım sevgili dinleyenler. Yeni Şafak gazetesinin manşet haberi haftanın baskını. Irak'ın kuzeyine yönelik büyük harekatta ikinci aşama pazartesi gecesi jetler Pençe Kartal'la 6 bölgedeki terör hedeflerini vurdu. Dün de Pençe Kaplan'la komandolar Haftanin'e girdi. Harekat PKK'lı teröristlerin sızma ve ikmal için kullandığı bölgeyi temizlerken Suriye-Irak bağlantısını da kesti. İki gün önce vurulmamıştı. Pençe Kaplan'la Şırnak Uludere'nin Irak tarafına denk düşen bölgesi teröristlerden temizlenecek. Haftanın iki gün önceki Pençe Kartal'da vurulmayan bölgeydi. Gece baskın şeklinde başlayan harekatta ilkin 150'den fazla hedef, fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlarla vuruldu. Hava bombardımanının ardından birlikler bölgeye ulaştı. Suriye'den PKK'lı geldi. PKK'nın bir süredir buraya Suriye üzerinden terörist gönderdiği belirlendi. PKK sivilleri canlı kalkan olarak kullanıp uluslararası kamuoyunun desteğini çekmek istiyordu. Bu nedenle kara harekat planlandı. PKK'nın Irak'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine saldırıya hazırlandı. Bu nedenle 50'ye yakın taciz atışı olduğu öğrenildi. Tek tek imha edildi. Harekatı yöneten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mehmetçi'ye daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz diye seslendi. Haftanin'e intikal eden birlikler Atak helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklendi. Bakanlık ilerleyen saatlerde hedeflerin vurulduğu anları gösteren görüntüleri paylaştı. Ve diğer haber, Şırnak'ta şüpheli patlama 4 ölü. Şırnak'ın Silop ilçesinde işçileri taşıyan seyir halindeki pikapta meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi. Yeni Şafak'ın diğer haberiyle devam edelim. Birleşik Arap Emirlikleri Somali'de Türkiye'ye saldıracak. Libya'da Hafter'le birlikte ağır yenilgi alan Birleşik Arap Emirlikleri gözünü Somali'ye dikti. Hedef Türkiye'nin desteğiyle istikrara kavuşan Afrika ülkesini yeniden kargaşaya sürüklemek. Böylece Türkiye'den de intikam alınacak. 2018'de Somali'de darbe girişimlerinde bulunan Abu Dhabi, şimdi de özerk yönetimler Somaliland ve Puntland üzerinden terörü kışkırtıyor. Bir diğer adım da Avrupa Parlamentosu'nda lobi yaparak Somali'ye giden Avrupa Birliği yardımlarını kesmek. Esed ve PKK'ya para yardımı. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye karşı Esed rejimi ve terör örgütü PKK için para musluklarını açtı. Geçtiğimiz aylarda İdlib'de ateşkesi bozması için Esed'e 3 milyar dolar teklif eden Abu Dhabi yönetimi bu kez ekonomik darboğazı aşması için 1 milyar dolar verdi. Birleşik Arap Emirlikleri PKK'ya da 100 milyon dolar aktardı. Libya çıkarması dünyanın gündemindeki Libya'ya Türkiye'den üst düzey bir heyet sürpriz ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yer aldığı heyet, Libya Başbakanı Faiz Es-Sarraç'la görüştü. Görüşmede Libya'nın tahrip edilen altyapısının tesisi, Akdeniz'de sondaj ve diğer işbirliği konuları ele alındı. 15 Temmuz'a senaryo demek suç, FETÖ'nün darbe girişimine kurgu ve Oscar'lık senaryo diyen ÖA, yargılandığı Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Aralık 2018'de beraat etti. Adalet Bakanlığı karara itirazda bulundu. Davayı görüşen Yargıtay 15 Temmuz'a senaryo demenin suçu övme suçunu oluşturduğuna hükmetti. Karar emsal niteliğinde. Ve diğer haberle devam edelim Yeni Şafak'tan. İstanbul ve Ankara'da maske zorunlu, bilim kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduklarını söyledi. Koca'nın açıklamasından sonra 3 şehrin hıfzı sıha kurulları cadde, sokak, açık alanlarla toplu bulunan kapalı mekanlarda maske takmayı zorunlu hale getirdi. 3,5 milyon çalışana 10 milyar lira. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, salgın sürecinde 3,5 milyon çalışan için 10 milyar lira kısa çalışma desteği verdiklerini söyledi. Selçuk, kıdem tazminatı düzenlemesinin 2022'de yürürlüğe gireceğini açıkladı. Yeni Şafak'ın ardından Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Hürriyet Gazetesi'nin manşet haberi: 3 ilde maske zorunlu. Koronavirüs Bilim Kurulu İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmanın zorunlu olması önerisinde bulundu. 3 ilin hıfzı sıha kurulları da tüm açık alanlarda maske takmayı zorunlu hale getirdi. 45 ilde yasaklanmıştı. Bugüne kadar 45 ilde sokakta maske takmanın zorunlu hale getirildiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu İstanbul, Ankara ve Bursa için öneride bulundu. İstanbul'da artış ciddi olmamakla birlikte tedbir amaçlı alınmasını önerdi dedi. Açıklama sonrası toplanan il kurulları yasak kararı aldı. Sokak yasağı olmaz. Vaka sayısındaki son günlerdeki artışa da değinen Koca, sürpriz yok, beklenen sınırdayız diye konuştu. Sağlık Bakanı önümüzdeki dönem için sokağa çıkma yasağı veya benzeri bir kısıtlamanın düşünülmediğini, bilim kurulunun gündemine böyle bir önermenin gelmediğini açıkladı. Sınav günü sokak yasağı. Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu'nun LGS ve YKS ile ilgili önerileri hakkında da bilgi verdi. Sınavların başlangıç ve bitiş saatlerinde sokağa çıkma dahil bazı tedbirlerin önerildiğini, bu konuda İçişleri Bakanlığı'nın açıklama yapacağını söyledi. En az vefat Kilis'te, en çok Gümüşhane'de. Bakan Koca, vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu ilin %12.4 ile Gümüşhane, en düşük ilinde %0.33 ile Kilis olduğunu söyledi. Hürriyet Gazetesi'nin diğer haberi: dostluğa yakışmadı. Almanya, Türkiye'yi salgında riskli ülke sınıfına koyarak her iki ülkenin turizm sektörüne darbe indirdi. Turizmciler zor durumda kaldı. Türkiye'nin seyahat uyarısı listesinde olması, Antalya'ya gelecek bir Alman'ın dönüşte 14 gün ev karantinasına girmesi anlamına geliyor. Türkiye, Almanların en çok tercih ettiği 3 ülkeden biri. Bu kararla tur organize eden acenteler çok zor durumda kaldı. Ve Hürriyet Gazetesi'nin diğer haberiyle devam edelim. Katillerin cezaları onaylandı. Ankara'da bir rezidansta cinayete kurban giden Şule Çetin davasında istinaf mahkemesi sanıklara verilen cezayı onadı. İş bulma umuduyla gitmişti. Sanıklar Çağatay Aksu Müebbet ve 12,5 yıl Berk Akant ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf Mahkemesi'nin kararlarının gerekçesinde Çetin, iş bulma umuduyla olay gecesi Aksu'yla görüşmeyi kabul ettiği belirtildi. Aksu'nun Çet'e cinsel saldırıda bulunduğu ve bunun ortaya çıkmaması için genç kızı öldürdüğü hükmüne varıldı. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Milliyet gazetesinin manşet haberi: teröriste ikinci pençe. Pençe Kaplan harekatıyla Haften indeki terör kampları karadan ve havadan vuruldu. 150'den fazla hedef imha edildi. Havadan ve karadan bomba, Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarını Pençe Kartal operasyonuyla havadan yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri, kuzeydeki Haften ine de dün gece yarısı kara operasyonu başlattı. Pençe Kaplan adı verilen harekatta terör örgütü PKK'nın ana askeri eğitim kampı olan Haftanin karadan obüs topları, havadan F-16 ve SİHA'lar tarafından yoğun bir şekilde ateş altına alındı. 150'den fazla hedef tam isabetle imha edildi. Yumuşatma atışlarının ardından hava hücum harekatına geçildi. Karadan sızma harekatı yapan komandolar Haftanin'de stratejik önemdeki Hantur Dağı ile Keşan Tepesi'ne yöneldi. Haftanin'de yer yer sıcak temas sağlandı. Örgütün Hantur Zap bağlantısını kesmek için Zaho'nun Batufa bölgesiyle Uludere arasındaki dağlık bölgeye asker indirildi. Haftanin neden önemli? Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin kampı, dağa çıkan yeni örgüt üyelerinin toplandığı ve örgütle ilk tanıştığı yer olarak biliniyor. Haftanin, PKK'nın yeni Kandili diye nitelendirilen Sincar'a açılan kapı olarak da ön plana çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Haftanin'de kalıcı üsler kurarak örgütün Türkiye ve Suriye ikmal lojistik hatlarını kesmeyi planlıyor. Milliyet gazetesinin diğer haberi, Beştepe'de yoğun trafik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dün normalleşme sürecindeki en yoğun görüşme trafiğine sahne oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'la İttifak ortağı MHP lideri Bahçeli ile ayrı ayrı görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca YÖK Başkanı Profesör Yekta Saraç ve kıdem tazminatı düzenlemesine ilişkin Çalışma Bakanı Zehra Zümrük Selçuk'la işveren ve işçi sendikalarının temsilcilerini kabul etti. Libya'ya Türkiye çıkarması, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Albayrak, MİT Başkanı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, dün Libya'nın başkenti Trablus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirip Başbakan Seraç'la görüştü. Dönüşte konuşan Çavuşoğlu, Libya'ya olan desteğimizi bir kere daha güçlü bir şekilde vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdik, Libya'da memnuniyet yarattı dedi. Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin gurur günü. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi. Türkiye'den bu göreve seçilen ilk isim olan Bozkır, başkanlığa 15 Eylül'de başlayacak. FED piyasaya yaradı. Pandemide ikinci dalga kaygısının yükselmesiyle merkez bankalarından yeni ataklar geliyor. Ekonomik sarsılmalar sürdükçe ülkelerin merkez bankaları çözüm yaratma yarışında. Fed'in kurumsal tahvilleri de alacağı açıklaması şirket risklerini üstleneceğini gösteriyor. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sabah gazetesinin manşet haberi de yılanın başına doğru adım adım. PKK'ya darbe üstüne darbe. Türk Silahlı Kuvvetleri havadan Pençe Kartal'dan sonra karadan Pençe Kaplan harekatını başlattı. Örgütün lider kadrosu için çember daralıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri önceki gece Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesindeki PKK kamplarına kara harekatına girişti. Hedefler önce yerli obüs ve roket atarlarla vuruldu. F-16'lar ve SİHA'lar da havadan destek verdi. Sınırdan içeri giren seçkin komando birlikleri terörist damına girişti. Pençe Kaplan adı verilen harekatta daha ilk saatlerde 150 terör yuvası yerle bir edildi. Silah ve mühimmat depoları vuruldu. Hain örgüt için stratejik öneme sahip Haftanin'de 9 terör kampı bulunuyor. Bazı üst düzey teröristlerin o bölgede Asuri ve Süryani köylerinde sivil kıyafetlerle saklandıkları belirtiliyor. Sabah gazetesinin diğer haberi, başkandan yoğun mesai. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin iç ve dış konuları ile ilgili olarak peş peşe kritik görüşmelerde bulundu. Erdoğan ilk olarak MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti. 50 dakikalık görüşmede Libya, operasyonlar, Ayasofya, siyasi partiler ve seçim kanunundaki değişikliklerle barolarla ilgili düzenleme ele alındı. Daha sonra Çalışma Bakanı Selçuk'la işveren ve işçi temsilcileri kabul edildi. YÖK Başkanı ile yaklaşan sınavları Meclis Başkanı Şentop'la da Meclis Başkanlığı seçimi konusu ele alındı. Kıdem sistemi milyonlarca vatandaşı kucaklayacak. Başkan Erdoğan yeni kıdem sistemi için işçi ve işveren temsilcilerini Beştepe'de bir araya getirdi. Yeni modelli kıdem alanların oranı %8'den %100'e çıkacak. TESE %1 devlet katkısı konacak. Teşviklerle 30 günlük kıdem hakkı 31 güne çıkacak. TES karma ve tercihli iki ayaklı olacak. Son gazetemiz Akşam Gazetesi ile devam ediyoruz. Akşam Gazetesi'nin manşet haberi, bir gece ansızın. Türkiye 3 gün önce Pençe Kartal hava harekatıyla vurduğu Kuzey Irak'taki terör inlerine, önceki gecede Pençe Kaplan harekatıyla karadan girdi. Hedef terörü bitirmek. Önce harekat alanında belirlenmiş hedefler vuruldu, ardından komandolar hücum harekatıyla karadan girdi ve havadan bölgeye indirildi. Mehmetçik savaş uçakları, Atak helikopterleri, İHA, SİHA, OBÜS ve çok namlulu roket atışlarıyla destekleniyor. Harekatın yapıldığı Hafdenin bölgesi PKK'nın üstlendiği İran-Irak sınırındaki Kandil'le yeni üs yapmak istediği Suriye sınırında Sincar arasındaki alanın bel kemiğini oluşturuyor. Kara harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu kez terörden temizlenmeye kadar bölgeye kalacağını işareti. MİT nokta hedefler belirledi. Terör hedefleri MİT'in saha istihbaratı ve İHA görüntüleriyle belirlendi. Koordinatları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verildi. Pençe'nin yeni adımları son iki harekat terörü sınır ötesini bitirme kararıyla geçen yıl başlatılan Pençe Harekatı'nın üçüncü adımı. Milli istihbarat ve yerli mühimmatla yapılan harekat Türkiye'nin gelişen kabiliyetlerini gösteriyor. Akşam gazetesinin diğer haberi ekonomide çarklar dönmeye başladı. Sanayi Bakanı Varank ve Çalışma Bakanı Selçuk son iki haftanın verilerini açıkladı. Varank, organize sanayi bölgelerdeki elektrik üretiminin %31 arttığını, Selçuk'ta 400 bin kişinin kısa çalışma ödeneğinden çıktığını açıkladı.
Ankara'da gündemde neler var?
Sevgili dinleyenler, Ankara gündemini almak üzere TRT muhabiri arkadaşımız Cuma Yavuz'a bağlanıyoruz. Kendisi şu anda hattımızda. Sayın Yavuz, hoş geldiniz.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Yavuz, Ankara gündeminde neler var? Sizden dinlemek isteriz.
Evet, öncelikle Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla başlayalım. Önce Pençe Kartal ve ardından Pençe Kaplan operasyonları devrede, komandolar sahada. İşte bu harekatta hangi yerli silahlar kullanılıyor, nasıl bir taktik ve yöntem izleniyor, buna ilişkin bir haberimiz olacak. Zira yerlerin tespit edilmesi açısından SİHA ve İHA'lar oldukça önemli bir rol oynuyor. Erken ihbar kontrol uçağı görev alıyor ve daha sonra da yerli üretim nüfuz edici bombalar bu harekatlar kapsamında kullanılıyor. Çok namlulu roket atarlar da yine hedeflerin, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi noktasında oldukça önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordineli bir şekilde bu terör örgütlerine yönelik operasyonu başarıyla sürdürüyor. Yine ikinci önemli bir başlığımız Libya ile ilgili. Zira dün önemli bir ziyaret gerçekleşmişti Ankara'dan Libya'nın başkenti Trablus'a. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı danışmanları, bürokratlar, askerler bu önemli ziyarette Libya'daydı. Bu tabii Türkiye açısından oldukça önemli. Hem Akdeniz açısından hem Türkiye'nin menfaatleri açısından, Türkiye'nin yaptığı çalışmalar açısından önemli. İşte bu ziyaretin perde arkasına ilişkin, detaylarına ilişkin çalışmalarımız da olacak. Zira bugün yine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun programlarını takip ediyor ve bu ziyaretlerle ilgili, günlerle ilgili yapacağı açıklamaları takip ediyor olacağız. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sendika temsilcileriyle bir araya gelmişti. Bu toplantılarda neler konuşuldu, neler görüşüldü, buna ilişkin çalışmalarımız da olacak. Yine meclis gündeminde oldukça yoğun. CHP Türkiye Büyük Meclisi Başkanlık Divanı üyelerini belirleyecek. Bunu takip ediyor olacağız. Torba Teklif Genel Kurulu'da görüşülüyor. KİT Alt Komisyonu toplanacak ve mecliste basın toplantıları var. Yine koronavirüs gündemi de önemli başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye yardımlarını bir taraftan sürdürüyor. Afrika ülkesi Çad'a yardım gönderilecek. Bu kapsamda yine geçtiğimiz günlerde medyaya yansımıştı. Çad'da sadece Türkiye'nin gönderdiği solunum cihazları kullanılıyor şeklinde haberler vardı. İşte bu kapsamda Türkiye bir kez daha Çad'a yardım elini, Afrika'ya yardım elini uzatacak. Tabii dün bilim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda, Ankara'da İstanbul ve Bursa'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle maske zorunluluğu uygulaması da başlatılmış oldu. Buna ilişkin koronavirüs salgınındaki seyirle ilgili, bundan sonra tedbirlerle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili de gündemimiz olacak, takip ediyor olacağız. Yine bu süreçte eczanelerde nereye dikkat edilmeli, takip ettiğimiz başlıklar arasında bir taraftan da yargı gündemi var. Fethi'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davalar devam ediyor. Akıncı üstü davası, Jandarma Genel Komutanlığı davası ve Karlov suikast davası takip ettiğimiz başlıklar arasında diyelim ve tekrar sözü size bırakalım.
Sayın Yavuz, çok teşekkür ediyoruz değerli açıklamalarınızdan dolayı. Sevgili dinleyenler, TRT muhabiri arkadaşımız Cuma Yavuz Ankara gündemini değerlendirdi.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyenlerimiz, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı bize gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirecek. Kendisi şu anda hattımızda. Sayın Pazarcı, hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim Tülin Hanım. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Pazarcı, dilerseniz haftanın baskınıyla başlayalım. Pazartesi gecesi jetler Pençe Kartal'la 6 bölgedeki terör hedeflerini vurdu. Dün de Pençe Kaplan'la komandolar Haftanin'e girdi. Siz Haftanin baskınını nasıl değerlendirirsiniz? Haftanin neden önemli Türkiye için?
Şöyle, yeni konseptin bir sonucu bunlar. Yani ses geri dönüyor, onu bir...
Tabii ki arkadaşlarımız ilgilensin.
Rahat konuşabiliriz. Hı hı. Şimdi tabii eskiden biliyorsunuz biz saldırıları beklerdik. Ve maalesef bu terör örgütünün Türkiye'nin içlerinde kampları vardı. Kendi içimizdeki kampları daha halledememiştik. Ve Haftanin gibi, Kandil gibi bir takım yerlere girmek hayal gibiydi. Yani 90'lı yılları hatırlarsak eğer, Kandil'e girersek ya da Haftanin'e giren bir operasyon düzenlersek terörün kökünün kazılacağını düşünürdü vatandaş. Ne oldu? Değişti. Türkiye yeni bir strateji oluşturmaya başladı. Terörü kaynağında yok etmek stratejisi. Ve uzun süreden beri bu stratejiyi devam ettiriyor. Yani savunma yerine taarruz strateji uygulamaya konuyor ve bundan da sonuç alıyoruz. Yani sadece Haftanin meselesi değil, orada pek çok kamplar var. Gerek görüldüğü zaman ya da şartlar mecbur bıraktığı zaman buralara Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlar düzenliyor. Zaten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklama yaptı. Neredeyse yani birkaç yüz sınırına indi Türkiye Cumhuriyeti toprakları içindeki teröristler. Ve önümüzdeki dönemde de zaten kararlı bir üslup ortaya koydu Sayın Soylu. Bunlar da kaçıp gideceklerdi. Yani terörle mücadelemiz bence son derece kararlı ve güçlü bir şekilde devam ediyor.
Hı hı. Sayın Pazarcı, dünyanın gündemindeki Libya'ya Türkiye'den üst düzey bir heyet sürpriz ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yer aldığı heyet Libya Başbakanı Serraç'la görüştü. Bu görüşmenin önemi, detayları neler?
Bu da aynı, bakın aynı politikaların sonucu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son dönemlerde oldukça kararlı ve milli politikalar uyguluyor. Bu da milli politikanın bir sonucu. Biliyorsunuz Türkiye'yi adeta kara sularına, kara yani Anadolu karasına, kara toprağına yine diyemedim. Yani Anadolu kara parçasına diyelim. Hı hı. Hapsetmeye çalışan bir takım güçler vardı. Yani neredeyse denizlerimizden, kıyılarımızdan olta atacak kadar bir yer bırakmışlardı bize. Türkiye kararlılığını ortaya koydu. Milli menfaatlerinin gerektirdiği şekilde davrandı. Burada ben de varım dedi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir tezkere geçti. Libya'daki meşru hükümetin temsilcileri Türkiye'den yardım istediler, askeri yardım istediler, Mehmetçik'ten destek istediler ve Türkiye'de gereğini yaptı. Şimdi biz bunun meyvelerini topluyoruz. Yani o tezkerenin meyveleri şu anda alınıyor. İşte çok ciddi anlaşmalar var. Oradaki petrolde artık Avrupa'dan gelen veya Okyanus Ötesi'nden gelen bir takım güçler değil. Bölgedeki devletler ve o devletlerde yaşayan insanlar hak sahibi olacaklar. Yani bu genel politikanın bir yansıması. Tabii şunu değerlendirmek lazım şimdi. Mecliste bu tezkere görüşmeleri yapılırken bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oraya asker göndermesi, Türkiye'nin asker göndermesinin ne kadar yanlış olduğunu, bunun başımıza ne kadar büyük işler açacağını söyleyenler vardı. ve bu tezkereye dair oy kullandılar biliyorsunuz muhalefet partileri. Şimdi bir oturup düşünürler mi acaba diyorum biz ne yaptık, nasıl yanlış davrandık, Türkiye'nin önünü tıkamaya çalıştık ama diye düşünürler mi? Ama düşünmeyecekler, düşünmüyorlar ve maalesef sürekli olarak bir engel halinde bir politika yürütüyorlar. Hatta zaman zaman çıkıp son derece çirkin bir şekilde Türkiye orada petrolün peşinde, emperyal emeller peşinde gibi ifadelerde bulunanlar da var. Yani bunlar emperyalist ülkelere, yıllarca bu bölgeyi sömürenlere tek kelime bile etmiyorlar ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgedeki hakkını, hukukunu savunmaya başladığı zaman ona bir içeride saldırı düzenliyorlar. Bunları da tabii bir köşeye not etmek lazım. Bunları da değerlendirmek lazım. Çünkü yani Libya'da ne işimiz var diyenler zaman zaman işte Mustafa Kemal'in arkasına sığınıyorlar. Oysa Mustafa Kemal'in politikaları belliydi. Kemal Paşa yazdığı mektuplar var Anadolu'dan Atatürk'ün Afganistan'a ve aynen şu ifadeyi kullanıyor. Afganistan'da şu anda bize dostluk besleyen bir şah yönetim var ama her an bir saldırıyla, bir komployla veya bir operasyonla görevden düşebilir. Orada o yüzden özlük hakları bakımından Anadolu topraklarına bağlı bir birlik bulundurmamız gerekir. Şah'ın durumu sıkıntıya girdiği zaman veya iktidardan indirildiği zaman bu birlik müdahale edip yönetime el koymalıdır ve Anadolu'ya yakın bir yönetim gelene kadar da bırakmamalıdır diyor ve ekliyor Mustafa Kemal Paşa. Çünkü diyor Anadolu'nun savunması İngilizlere karşı Afganistan'da başlar. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk bu ama onu bile çarpıtıp maalesef yurtta suç, cihanda suç şeklinde politik olarak söylenmiş, herkesin de söylemesi gereken bir sözcüğün arasına hapsediyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne tıkamaya çalışıyorlar. Hı
hı. Sayın Pazarcı, Libya'dan bahsederken yine Libya ile devam edelim. Libya'da Hafter ile birlikte ağır yenilgi alan Birleşik Arap Emirlikleri gözünü Somali'ye dikti ve burada Türkiye'ye saldıracağı yönünde haberler var. Siz bu haberi nasıl değerlendirirsiniz?
Valla Birleşik Arap Emirlikleri saldıramaz. O ancak para kullanır, silah yardımı yapar. Bir takım işte paralı askerleri kullanabilir ama biraz daha dikkatli bakarsak Libya'da değil, sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil, pek çok güç maalesef, kendileri açısından maalesef diyorlar. Yeni Georadlar bunun içinde, Suudi Arabistan da var, bölgede Türkiye'ye şaşı bakanlar da var ve en önemlisi de Rusya var. Rusya da Libya'da bir şekilde hizmete uğradı. Yani oradaki işte Wagner birlikleri biliyorsunuz, paralı askerler, Rus paralı askerler. Hiçbir varlık gösteremediler, kaçmak zorunda kaldılar. Yani Türkiye dengeleri değiştirdi bölgede. Türkiye ağırlığını koydu ve çok farklı bir tablo ortaya çıktı. Libya'da da biliyorsunuz Mehmetçik gitmeden önce, Türkiye Cumhuriyeti bu kararı vermeden önce darbeciler, darbeciler diyelim, işgalciler diyelim biz onlara çünkü Libya'yı işgal etmişlerdi. Adeta tamamen silip tükürüp orada bir işgal yönetimi kurma noktasına gelmişlerdi ama Mehmetçik ayak bastıktan sonra dengeler değişti. Libya'nın asli sahipleri ve meşru unsurlar şu anda öne geçmiş durumdalar. Dışarıdan yönlendirilen, işte dışarının paralı askerliğini yapan, darbeci zihniye taşıyanlar da şu anda kaçacak yer arıyorlar.
Peki Birleşik Arap Emirlikleri'nin Esed ve PKK'ya para yardımlarını nasıl değerlendirirsiniz?
Vallahi uzun süreden beri bakın Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yönelik bir düşmanca tavır, tutum sergiliyor. Şöyle bir geriye gittiğimiz zaman milli mücadele döneminde de Arabistan'da aynı tablo vardı. Aslında bir tarihi tekerrürünü yaşıyoruz. Çünkü bazı aşiretler İngilizlerle birlikte hareket etmişlerdi Osmanlı'ya karşı. Bazı aşiretler de Osmanlı'nın yanında yer almışlardı. Şimdi Katar'a baktığınız zaman oradaki aşiretler herhangi bir şey değiştirmemişlerdi o dönemde. O dönemden bu yana herhangi bir değişiklik olmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındalar. Birleşik Arap Emirlikleri gibi de geçmişte bize saldırılar yönelten Arap eşirelerinin bulunduğu topraktakiler de yine geçmişte ne yapıyorlarsa onu yapıyorlar ve maalesef Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye karşı adeta şeytanla bile işbirliği yapacak bir noktaya gelmiş durumda. Düşmanlık, nefret hareketi ve her seferinde de cevabını alıyor ağzını payını ve ama maalesef bu şekilde sürdürüyor ve Arap ülkeleri içinde de Arabistan'da da ciddi şekilde rahatsızlıklar var bu politikalara ilgili olarak.
Sayın Pazarcı, Cumhur İttifakı liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Bahçeli Külliye'de kritik bir zirve gerçekleştirdi. Bu zirvede neler konuşuldu?
Valla bu zirvede şimdi bu zirve özel bir gündemle toplanmadı biliyorsunuz. Bir ittifak var ve Türkiye'nin pek çok meselesinde ortak tavır ortaya koyuyor. Özellikle milli meselelerde Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan'ın söyledikleri hiç farklı değil. Bu açıdan doğal olarak zaman zaman bir araya gelip gelişmeleri değerlendirmeleri gerekiyor. Burada tabii öne çıkan konular işte biliyorsunuz Libya'daki gelişmeler, siyasi partiler kanunu veya seçim kanununa değişiklik yapılması konuları var. Yani gündemdeki bazı konular ağırlık kazanmış olabilir ama Türkiye'nin bütün meseleleri orada masaya yatırılmıştır. Önemli görülen konular ele alınmıştır ve mesela geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği bir teklif vardı sosyal medyaya bir çeki düzen vermeyle ilgili olarak. Hatta sosyal medya girişlerin işte TC kimlik numarasıyla sağlanmasına yönelik bir takım düzenlemeler söz konusuydu. Bakıyoruz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da şu anda işte sosyal medyayla ilgili bir takım çalışmalar üzerinde duruyor. Çünkü gerçekten bir kirlilik söz konusu, oraya çeki düzen vermek lazım. Mesela ele alınan konulardan bir tanesi de budur. Yani kısaca şöyle değerlendirsek ülkenin içinde bulunduğu her konu orada görüşülmüştür. Sayın Bahçeli'ye ihtiyaç duyduğu bütün bilgiler verilmiştir. Özellikle bu son operasyonla ilgili bir bilgilendirme yapılmıştır pençe operasyonuyla ilgili olarak. Ama ihtiyaç duyulan bütün konular masaya yatırılmış ve fikir alışverişinde bulunmuştur.
Sayın Pazarcı, bugün öne çıkan haberlerden birisi de İstanbul ve Ankara'da ve Bursa'da maske zorunluluğuydu. Siz bu zorunluluğu nasıl değerlendirirsiniz peki?
Son derece yerinde bir karar. Bakın şimdi bu salgın sürecinde Türkiye iyi bir sınav verdi. Özellikle alt hastane altyapılarıyla ilgili olarak, devletin sağlık politikalarıyla ilgili olarak son derece güzel bir sınav verdi. Hatta belli bir noktaya da getirdik salgınla mücadeleyi, kontrol altına alındı. Ve en önemlisi de bizim vefat sayılarımız çok düşük. Yani dünyada son derece altında var sıralardayız. Yani bugün büyük devletim diyenler kırıldılar, geçtiler. Türkiye hem onlara yardım sağladı hem de kendi vatandaşlarını korudu. Ama normalleşme sürecine geçtikten sonra önceden de arızalar vardı, sıkıntılar vardı. Maalesef devletin verdiği bu mücadele ve ortaya koyduğu bu irade vatandaşlar tarafından aynı şekilde devam ettirilmedi. Ve bu mücadele sadece devletin çabalarıyla sonuç verecek bir mücadele değil. Bu işe vatandaşın da katılması lazım. Çünkü siz ne kadar tedbir alırsanız alın, vatandaş eğer ciddi davranmaz, bu tedbirlere riayet etmezse bu salgın yayılacak. Salgının yayılması da bütün Türkiye, bütün toplumu sosyal dokuyu izleyecek. Hatta ekonomiyi izleyecek. Bu açıdan bir takım rakamlar gelmeye başladı ve o rakamlar da bu illerde vaka sayısının arttığını gösteriyordu zaten. Böyle bir tedbir alındı. Bence gerekiyorsa önümüzdeki dönemde yeni tedbirlerin de alınmasında fayda var. Çünkü bu ciddi bir konu. Yani insan hayatı söz konusu. Sadece insan hayatı değil, bizim sosyal hayatımız, ekonomik hayatımız, devletin geleceği peş peşe saydığınız zaman pek çok konuyu ilgilendiriyor. Doğal olarak da bu mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en alt hasarla atlatması lazım. Bunun için de gerekli tedbirler alınıyor. Maske doğru bir karar ama önemli olan bu kararı almak değil, uygulanmasını sağlamak. Çünkü biraz önce ben dışarıdan geldim. Maske takıyor insanlar ama maskeyi kurallarına uygun olarak takmıyor. Hatta benzinliğe girdiğimde benzinlikte çalışan içeriye girenleri uyarıyor. 3 kişiden fazla girmeyin diye. Maske takın diye ama kendisinde maske yok. Yani biraz zorlamak lazım. Bunları oturtmak gerekiyor. Ama doğru bir karar.
Sayın Pazarcı, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi. Volkan Bozkır'ın başkanlığa seçilmesini nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi önemli tabii. Bakın geçmişte biz bunları hayal bile edemezdik. Bir de seçimle geldi. Yani bir atamayla değil, bir güç kullanılması ile değil. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık dünya üzerinde söz sahibi ve destek gören bir ülke haline geldi. Yani Volkan Bozkır iyi tanıdığımız bir insandır ve ben son derece mutlu oldum, duygulandım. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı, bir büyükelçisi, eski bakanı gidecek Birleşmiş Milletler'in başkanlık koltuğunda oturacak. İkincisi de kendi adıma açıkçası mutlu oldum. Bizim dostumuz dediğimiz, yakınımız dediğimiz, güzel diyalog kurduğumuz bir insanı biz orada göreceğiz. Bu hepimiz açısından bir gurur vesilesi. Bu hepimiz açısından son derece önemli bir gelişme. Hayırlı olsun. İnşallah orada başarılı bir yönetim sergiler Volkan Bey. Ama gururluyuz, mutluyuz.
Sayın Pazarcı, İstinaf Mahkemesi üniversite öğrencisi Şule Çetin, Ankara'da bir plazanın 20. katından atılarak öldürülmesine ilişkin davada tüm cezaları onadı. İstinaf Mahkemesi'nin bu kararını, Şule Çet davasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Onu değerlendiremem. İşte mahkemeler Türk Milleti adına karar verirler. Bizim de mahkemelerin aldığı, verdiği bu kararlara uymak diye bir zorunluluğumuz var. Belki eleştirilebilir ama burada eleştirecek bir şey değil. Yani işte delilleri değerlendirmiş yerel mahkeme, gerekli cezayı vermiş. İstinaf mahkemesi de bunu doğru bulmuş, onaylamış. Yani burada adalet yerini buldu denilebilir. Tabii şu da var. Mesela ailenin içinden bu kararı az bulmuş olabilirler. Ya bana göre o da mümkün değil. Yani bir müebbet var ortada. O Türk Ceza Kanunu'nda biliyorsunuz müebbetten daha ötesi yok. İdam cezası vardı, eskiden kaldırıldı. Yani adalet gereğini yapmış gibi görünüyor. Burada tabii sadece mahkemenin aldığı kararın değil, bu kararın istisnal edilmesinde, üretilmesinde polisin de yaptığı çalışmalar önemli. Deliller, toplanan deliller önemli. Yani bu yani bir adli vakadır. Mahkemeler görevlerini yapıyor demekten başka diyecek bir şeyim yok benim.
Sayın Pazarcı, değerli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz size.
Rica ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyenler, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirdi.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirecek bize. Kendisi şu anda hattımızda. Sayın Karagöl, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun. İyi günler.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Karagöl, ekonomi hızla normalleşiyor deniliyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, bu haberi?
Evet, şimdi ilk aylarla karşılaştırdığımızda ya da bir ya da ikinci çeyrek dönemle hani karşılaştırdığımızda yani ilk çeyrekte o salgının çok yüksek olduğu dönemle bugünlerle belki karşılaştırmak gerekiyor ve ilk zamanlardaki o ekonomideki hem talep anlamda, tüketim anlamda, yatırımcıların kararları anlamda, şimdi hem pandeminin etkisinin azalması ve insanların yani beklentilerinin daha pozitif olması, iyimser düşünmeleri bir anlamda ekonomilerde yani aşağı doğru hani hep durgunluğun bir de harfine benzer tarafını gözünde bulundurursak aşağı doğru ve şimdi tekrar hani yukarı doğru bir gidişattan bahsedebiliriz. Tabii bu buraya yani bu iyileşmenin olması açıkçası hem yani merkez bankalarının çabaları, işte hükümetin genişletici harcamaları, gelir politikasıyla aslında hem geliri düşen insanlara verilen destekler, tüketimin bir şekilde de hani devam ettirilmesi konusundaki çabalar ekonominin toparlanmasına bu anlamda önemli katkı sağlıyor. Fakat bunun devam edebilmesi için de tabii ülkeler arasındaki bu sınırlamaların azaltılması ya da işte ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, seyahat kısıtlarının diyelim azaltılması ya da seyahatlerin serbestleşmesi konusundaki adımların biraz daha şey olması, arttırılması gerekir ki yalnız hani ekonomiler iç tüketimleriyle, iç harcamalarıyla değil, işte mesela bazı ülkeler ihracatla büyüyor ya da işte ihracat geliri elde etmek istiyor. Türkiye gibi işte turizm geliri elde etmek istiyor. Dolayısıyla hem ülke içerisindeki bu harcamaları diyelim arttırılması, diğer taraftan da dışarıda da harcamaların azalması, yani ihracatın arttırılması, turizm gelirlerinin arttırılması, bu anlamda bu iyileşmeye ya da ekonomideki bu normalleşme önemli ölçüde katkı yapar. Bir de tabii burada artık bir tecrübe de var açıkçası, yani hani hem pandeminin belki etkisinin özellikle ilk aylara göre etkisinin azalması, diğer taraftan da yani işte bankalar, diyelim merkez bankalar, hükümetler atılacak adımlar konusunda daha diyelim tecrübeleri var. Daha belki o pandeminin ilk dönemlerine göre daha çok işte araçları var. Özellikle de işte kaynağı olan, imkanları olan ülkeler için de manevraları daha yüksek. Ve bu gelişmiş ülkeler arasında belki bu böyle değildir. Onlar hani her türlü imkanı bulabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri belki bu pandeminin en yani kötü etkilediği ülkelerden birisi, ama işte oradaki Fed'in ya da Merkez Bankası'nın kaynakları ya da hükümetin kaynakları hem bizim gibi gelişmekte olan ülkeler benzemiyor. Ama bir şekilde de işte bizde yani sağlık altyapısının iyi olması, hem işte sağlık sisteminin yürütülmesi, diğer taraftan da kısa sürede hani bunun etkisinin, pandeminin etkisinin azalması, her ne kadar şu anda bir artış olsa da bu anlamda da ekonominin diyelim açılması, yeniden işte faizlerin düşmesi, bankaların bu destekler, ekonomideki bu üç tüketimi destekler nitelikte gözüküyor. Tabii buna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Şuna dikkat etmek gerekiyor. İşte son günlerde acaba hani bu tekrar virüs artar mı? Yani eskisi gibi olur mu? İkinci dalga olur mu? Bu tartışmalar açıkçası yani o ekonomide başlayan durgunluğun V harfinin alt kısmından yukarı doğru bir çıkış var. Acaba tekrar bir W gibi olur mu? Şu anda dünyada esas belki üzerinde durulması gereken konulardan birisi bu gibi gözüküyor. Bu tabii bizdeki önümüzdeki dönemlerde hem işte aşımla ilgili, işte bu virüsle ilgili, hastalıkla ilgili ilacın ya da ilaçların bulunmasıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu iyimserlikler ya da bu çabalar derin daha somut hale gelince, sağlık sistemindeki iyileşme, ülkeler arasındaki diyelim o ticaretin açılması, işte seyahatlerin serbestleşmesi bir anlamda o toparlanmayı daha hızlı bir şekilde sağlanmasını önemli ölçüde katkı yapar. Tabii bu bunların hani belirsiz olduğunu da göz önünde bulundurduğumuzda, özellikle belki yani ikinci çeyrek biraz daha rahat geçebilir, ama dördüncü çeyrek yani bunların en kötü senaryolarla da bir hazırlıklı olmak gerekiyor. Özellikle de işte hani kaynağı olan, sağlık sistemi iyi olan ülkeler, işte faizi düşük olan ya da işte rezerv anlamında dışarıdan hani paraya ihtiyacı olan ülkeler açısından sıkıntı olmaması bu sürecin daha kolay gitmesine ve ya bu pandeminin ekonomileri daha az belki ekonomiye daha az hasar bırakmasına da önemli ölçüde katkı yapacaktır ve şu andaki çabalar aslında bu yani hasarın çok maksimum seviyesini tüm ekonomilerin gördüğü ama bundan sonraki bu toparlama ile beraber bu hasarın etkisinin gittikçe de azalacak konusunda bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz.
Hı hı. Sayın Karagöl, Almanya'nın Türkiye'yi salgında riskli ülkeler sınıfına koyması Türk turizmini ve dolayısıyla Türk ekonomisini nasıl etkileyecek sizce?
Mesela Türkiye az önce yine bahsettim. Özellikle mesela yani işte diyelim merkez bankaları, kamu bankaları özellikle ekonomideki bu aktivitenin de artırılması konusundaki çabalar yani hem de bir ekonomide aktivitenin artırılması konusunda belli çabalar var. İşte kamunun özellikle diyelim sosyal politik anlamda verdiği destekler var. İşte ödemeler var, vergilerin ötelenmesi konusunda belli çabalar var. Yani bunlar hep iş tüketimdeki o artışın devam etmesi konusundaki önemli çabalar. Çünkü yani bir ekonominin büyümesi bir iç harcamalarla ekonomik büyüme devam eder. Diğer taraftan da dışarıdaki insanların sizin işte mallarınızı almaları yani bizim ihracatımız bir şekilde ekonomik büyümenin önemli kaynaklardan birisi. Tabii turizm de bu anlamda yani biz ihracat geliri elde ettiğimizde bir taraftan üretimimizi artıran bir şey diğer taraftan da Türkiye ihracat gelirine bağımlı bir ülke. Yani biz işte ihracat yapmamız gerekir ki işte rezervimiz olsun, paramız olsun, dış kaynağımız olsun. Özellikle ithalatı sağlamak, işte cari açı finanse edebilmek için. Turizm de bu anlamda gerçekten. Turizm de hani Türkiye turist çeken önemli ülkelerden birisi ve özellikle de hani Avrupa'dan, Almanya'dan, Rusya'dan önemli sayıda turistin geldiğinde gözünde bulundurduğumuzda buradaki kaynaklar hem dediğimiz gibi bu cari açın azaltılması konusunda önemli bir kaynak gibi gözüküyor. Diğer taraftan da yani bu sektörde çalışan gerçekten çok sayıda insan var. Çok yani önemli bir sektör. Yani hani istihdam anlamında, turizm gelirleri anlamda, cari açık anlamında ya da bir de tabii hani turistlerin gelmesi, yabancıların ülkeye gelişi bir anlamda da hani ülkenin algısı anlamda hani ülkenin riski olmaması, işte pandeminin etkisinin azaldığı konusunda önemli bir mesaj olarak da algılanabilir. Almanya'nın buna diyelim Türkiye riskli ülke grubundan çıkarması yalnız Almanya değil, Avrupa'da birçok ülkenin de aslında bu anlamda hani Türkiye ile ilgili bakışlarının değişmesine birçok çok sayıda turistin özellikle hani bu dönemde çünkü turizm mevsimi gerçekten bu dönem başlıyor. Çok sayıda turistin Türkiye'ye gelmesine de bu anlamda şey yapar yani hani bir bu süreci hızlandırabilir. Belki ülkelerde de belki sonra Rusya'da bu anlamda bir adım atabilir. İşte İngiltere'de diğer ülkelerde bu adımları atabilir ve bu da Türkiye için gerçekten yani bu dönemde yani biliyoruz ki bu turizm geliri Türkiye ekonomisinin gerçekten önemli kaynaklarından birisi. Bu istihdamla ilgili işte oradaki işletmelerin yani bu yıl diyelim kapalı kalması bir anlamda hani gelir kaybı yani bir çok anlamda da olumsuz bir algı yani bir durum ortaya çıkabilir. Yani bu konuda belki biraz daha herhalde çabalamak lazım. Özellikle Avrupa'daki turistlerin hani gidebileceği alternatif en büyük alternatiflerin Türkiye olması, Türkiye'nin bu konuda da hani devreye girmesi ya da bu turistlerin gelmesi bizim için gerçekten çok önemli ve özellikle bu dönemde hani yabancı sermayenin kendi ülkesinde kaldığı, çok risk almadığı ya da bizim gibi ülkeler çok yüksek miktarlarda yabancı sermayenin gelmediğinde, göz önünde bulundurduğumuzda dışarıda gelecek bu turistlerin turizm gelirleri bu anlamda gerçekten önemli katkı yapacaktır ve bu şeyi de açacaktır. Yani hani belki işte ticaret kararlarının daha da hızlanmasına ya da işte ticaretin arttırılmasına, bu anlamda da çok daha farklı kanalların açılmasına ve ekonomilerin hızlı bir şekilde belki hani toparlama sürecini, belki 1-2-3 ayda toparlama sürecini, belki hani bir ay kısa bir süre içerisinde çok hızlı bir şekilde ekonomiler, yani hem Türkiye'nin hem de diğer Avrupa'da birçok ülkenin de kısa sürede toparlanmasını bu anlamda önemli ölçüde katkı yapacağını düşünüyorum.
Sayın Karagöl, değerli açıklamalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz
ben
size.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili dinleyenler, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanaz Karagöl ekonomide yaşanan gelişmeleri anlattı bize. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.
Yeni Gün.